Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir podcast'le yılın ilk gününde bir podcast'le karşınızdayım. Ve aslında herkese de birazcık tavsiye niteliğinde yaptığım bir podcast'le karşınızdayım. Bu podcast'te kendi oyununu geliştirmek isteyen kişilerin verebileceğim haddimce tavsiyelerden bahsedeceğim. Çok fazla uzatmayacağım. Bir tavsiye vereceğim içerik olduğu için açıkçası böyle saatlerce hebelele hübelele diye bahsetmeyeceğim. Zaten kartlar da şurada çıkar. Spotify'daki arkadaşlar, bunu dinleyen arkadaşlar ya da Apple Podcast'ten dinleyen arkadaşlarımız da buna YouTube kanalıma gelerek, açıklamalarda linki mevcut, oradan gelip bakıp 10 adımda nasıl oyun yapımcısı olunur, oyun geliştiricisi olunur, o bir içeriğimi izleyebilirler. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir durumumuz var. Kendi oyununuzu yapmak için bir yola çıktığınızı hayal ediyoruz bu içerikte. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? İlk adım sizce ne olmalı? Neler olduğunu biliyoruz ama tavsiye olarak ilk adımda ne yapmanız gerektiğini söyleyeyim size. Arkadaşlar, bol bol oyun oynayın. Bir kere şimdi diğer tarafta neler yapmanız gerektiğine bakıyorduk ama buradaki tavsiyeyi açtığım zaman size ilk söyleyeceğim şey bol bol oyun oynayın. Kendi oyununuzu yapabilmeniz için bol bol oyun oynayabilmeniz lazım. Öncelikle bol bol oyun oynayıp oyun türlerine hakimiyet, oyun kültürüne hakimiyet, oyunla alakalı herhangi bir şekilde her türlü kültürel etkinliğin de bir şekilde içerisinde olmasanız da takibinde olun. Oyun dünyasına, oyun kültürüne ve oyunların içine girebileceğiniz kadar girin. Olabildiğince de fazla girin. Çünkü yapmak istediğiniz şeyi, aslında konuştuğumuz bu konu, yapmak istediğiniz şey içinde olmadığınız sürece sanal, suni olarak yapacağınız bir şey. Dolayısıyla da benim size ilk vereceğim tavsiye sevgili arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle oyun dünyasının içerisine girerek bol bol oyun oynamanız. Bu benim için galiba oyun geliştirirken, ben bunu Ben Kim'in videomda bu ay 24 Ocağın haftasında, doğum günü haftamda söyleyeceğim. Ben Kim'im içeriğinde bana çok soru geliyor. Sen oyun konusunda ne yaptın abi? Hani tamam, hani yazılım konusunda yaptığın portföye ulaşıyoruz. 2-3 tane de oyun projem var üstünde yürüdüğün ama oyun konusunda ne yaptın? Arkadaşlar, ben 1996 senesinden beri, ben 92 doğumluyum, 96'dan beri oyun oynuyorum. Bugün kendi projelerimi yapabilecek kreatifliğe sahip olduysam, alan bağımsız, sadece oyun olarak almayın lütfen bunu. Oyunların kreatif dünyamda inanılmaz, kitapların, filmlerin ve oyunların, müziklerin, yani sanatın da oyunların da her türlü içeriğinde, edebiyatın da hepsinin benim kreatifliğimde, benim yaptığım projelerde mutlaka ve mutlaka bir etkisi var. Sizlerin de bu yüzden bol bol oyun oynamanız, oyun kültürüne hakim olmanız, kreatifliğiniz açısından sadece değil, aynı zamanda bir oyuncunun ne isteyip istemeyeceğini de 3 aşağı 5 yukarı anlamanız açısından çok önemli. Gene kreatifliğinizi müziklerle, sinema filmleriyle, güzel, iyi filmlerle, gene güzel kitaplarla, güzel, fantastik olabilir artık ne tür içerik, inanılmaz bir dram üreticisisinizdir. İnanılmaz bir dram oyunu vardır, aksiyon oyunu vardır. Bu tarz kitaplarda mutlaka okumanız. Yani neydi? Oyun oynadık, kültüre hakimiyet, bir taraftan da mutlaka müzik, işte sinema, kitap gibi sanatın çeşitli dallarıyla iç içe olmanızı tavsiye ediyorum. Birazcık o kültüre de hakimiyet sağlamanızı tavsiye ediyorum. Niye peki bunu? Çünkü bakın arkadaşlar, bu söylediğim şeyler sizi kreatif yönden besleyecek. Siz ne kadar kreatif yönden beslenirseniz üreteceğiniz içerik, yani content, o kadar kreatif olur. O kadar sıra dışı olur ve o kadar standartların dışında olur. Tabii ki de belli standartlara, belli türlere, belli janralara dayanabilirsiniz. Mesela ben inanılmaz Lovecraft manyağıyım, Poe manyağıyım, gotik taraflara, fantastik taraflara, edebiyata, Tolkien falan, onları saymıyorum bile ama hani daha çok Cage of Madness diye bir oyun üzerinde çalışıyorum. Daha senaryosunu ve karakterlerini geliştiriyorum. Uzun bir proje olacak benim, hani hakikaten emek verdiğim, adım adım işlediğim bir projemde. Orada mesela Lovecraft'tan çok fazla temayı kendim özelleştirerek kullandığımı fark ettim. Bazen böyle bir alıntılama ya da böyle bir benzetme yapabilirsiniz. Bundan yana sıkıntı yok. Ama bir taraftan da sizin kendi iç dünyanızda kreatif olmanız gerekiyor ki yeni şeyler üretebilin. Çünkü bazen de En büyük şeyi farkındasınızdır. Yeni oyun dünyasının içerisine girmiş insanlar çok fark etmese de eski oyuncular şunun farkındadır. Arkadaşlar, yeni oyun çıkmıyor. Farkında mısınız? Remastered, remake, yok reboot, yok bilmem ne. Sürekli yeni bir şey olmuyor da işte bu eskilerin cilala parlat önümüze yeri ver versiyonlarıyla karşılaşıyoruz. Sıfırdan süper bir Silent Hill yok henüz çıkmış ya da yeni bir Resident Evil çıktı ama hop bir baktık 2, 3, 4 Resident Evil oyunları da geldi ve bayıldık. Hani en azından orada bir yenilik var ama bakın eskiyi de yapıyor. Silent Hill buna mesela güzel bir örnek. Yani bazen yeni IP'de çıkmaması. Yani sürekli Assassin's Creed yapıyor mesela Ubisoft. Kopyala yapıştır devam ediyor. Bunları niye örnek veriyorum? Arkadaşlar şu an bizim maalesef ve maalesef ki sektörde ülkemizde değil dünyada oyun sektöründe ben her tarafta çalışan bir adamım açıkçası kendi işimi yaptığım için oyun tarafının kendi projelerini yapmaya çalışan bir adamım. Çok az açıkçası dürüst konuşayım sektörün içinden bir adam gibi görmüyorum kendimi ama hiç de dışında değilim. Şöyle bir gerçeğimiz var. Arkadaşlar Ubisoft bile yeni IP üretmiyor. Assassin's Creed oyunlarını cilala parlat önümüze yeniden koy. Ya da şunu görebilirsiniz. Gene özgünlükle alakalı bir şey vardır burada. Ne kadar özgün olursan ol, hazır aset diye bir gerçekle karşılaşacaksın burada da. Yani hazır şablon olarak kullanılan kaplamalar, dağlar, işte dizaynlar bunları kullandığında bile sizin özgünlüğünüzü aman da oradan almış kopyalamış diyen bir kitlenin varlığı durumu söz konusuyken en azından onları kullanıp süreci hızlandırdığınızda onları doğru bir kompozisyonda ve kendinize oyununuzu özelleştirerek ışığını, kaplamasını, dokusunu bir şeylerini size uygun hale getirip kullandığınız zaman çok fazla ses çıkmasa da bariz bir şeyden kopyalayıp kullandığınızda isyan edilen bir ortamda özgün olmamanın size neler kaybettireceğini tahmin bile edemezsiniz. Hani o yüzden ne dedik? Oyun kültürünü bileceğiz, bol bol oyun oynayacağız ve özgün olacağız. Peki bunların dışında nedir? Arkadaşlar yaptığımız işi seveceğiz. Şimdi benim önümde dediğim gibi 10 maddede oyun geliştiricisi, oyun yapımcısı olmak var. Ama o maddenin içinden çektiklerimden değil de onların paralelinde şeyler anlatmaya çalışıyorum size. O içeriği dediğim gibi izlemediyseniz ya da dinlemediyseniz gidip ona bir bakın YouTube kanalımdan. Yani mutlaka o önemli bir içerik bu yola çıkmak isteyen insanlar için ona bir bakmanızı tekrar burada arada tavsiye ediyorum. Şöyle bir gerçeğimiz de var arkadaşlar. Biz özgün olduk, oyun dünyasının içine girdik, oyunların içine girdik, birçok şey yaptık. Tamam burada her şey güzel, her şey muhteşem. Bir de bu işin teknik tarafı var. Şimdi bir kere şu lafı ben her zaman söylemekten mutluluk duyuyorum. Birçok konuda uzman olabilirsiniz. Sakın her konuda uzman olana her bokolog affedersiniz derler denliğine bakmayın. Birçok her şeyi yapmaya isteği olmayan, zamanı olmayan ya da işte yeteneği olmayan insanın dünyada öyle insanlar var ki inanamazsınız neler yaptıklarını. Adam ses tasarımı yapıyor, level'ı yapıyor, kodunu yazıyor, senaryosunu yazıyor, yapıyor ya, yapan yapıyor. Çok iyi yere gelen muhteşem golden boy'lar da, golden girl'lar da var. Ama aynı zamanda hiç alakasız kaybolup gidenler de var. Bu bir gerçek. Fakat açık konuşmak gerekirse oyunun her şeyini de siz yapabilirsiniz. Bundan yana sakın millete dikkate almayın. Ama teknik açıdan da kendinizi mutlaka donanımlandırabildiğiniz kadar donanımlandırın. Ve gerçekçi olun. Deyin ki mesela benim yazılımla hiçbir alakam yok abi. Ama oyun yapmak istiyorum. Böyle bir cümle çıktı ağzınızdan. O zaman açık konuşuyoruz arkadaşlar. Mutlaka gidip bir temel yazılım bilgisi öğrenmeye çalışın. Bakın gidip yazılımcı olun demiyorum. Ama temel yazılım bilgisini kendinize bir temel programlamayı bir basit algoritma kurmaları falan oluşturmaya çalışın ki bir şeyleri anlayabilin. Ve ona göre oradaki kuracağınız yapıya göre bir oyun motoru seçimi yapın. Yani yoksa yandınız. Bakın tekrar söylüyorum. Bu süreç zulme döner. Bunun zulme dönmemesi için kendinizi ya da ekibinizi iyi tanımanız gerekiyor. Bu içeriği sürekli çekiyormuşum gibi gelmesin. Kendi oyununu yapmak isteyenlere en büyük neler yapması gerektiğini anlattığım içerik değil bu. Bu bir tavsiye. Bu sefer size bunu yap demiyorum. Ama bunu yapmazsanız da bakın darlanacaksınız, bulanacaksınız, mahvolacaksınız. Ya şu an önümde bakıyorum bir sürü şeyler var ama mesela En basit bir tavsiyem de şu. Not almışım mesela buraya. Ufak hedefler belirleyin sevgili arkadaşlar. Ufak hedefler belirleyin. Niye ufak hedefler belirleyin? Şöyle bir gerçeğimiz var bizim. Biz normal şartlar altında AAA oyun yapacağım. Tek başıma yapacağım. Harika yapacağım. Uçacağım. Alan Wake yapacağım. Yok hocam. O öyle ha deyince olmuyor. Biraz gerçekçi olacağız. Ha, bir deneyim yapacağım. Bir oyunlaştırılmış deneyim sunacağım. 1 saatlik, 2 saatlik tek başıma. Evet, onu yapabilirsiniz ama ben tek başıma AAA kalitesinde oyun yok hocam. Yani ufak hedefler belirleyeceğiz. Gerçekçi, realistik hedefler belirleyeceğiz. Ve öğrenmek için de asla zaman kaybetmeyeceğiz. Yani biz eğer ki ben onu istiyorum, AAA oyun yapacağım ama gerçekçi olmazsak çok çabuk demoralize oluruz. Gazla hareket etmenin hiçbir manası yok sevgili arkadaşlar. Hiçbir projede yoktur ama kendi oyununuzu yapmak için birçok farklı elementi kullanacaksınız. Ve bu elementlerin her birinde muazzam noktalara gelmek gerçekten uzun bir zaman alıyor. Bu uzun zamanında geçirmediyseniz, bu yolun başındaysanız ve kendi oyununu yapmak isteyen bir insansanız, her şeyde boğulursanız oyun ortaya çıkmaz. Bir noktada da sonuca varmanız gerekiyor. O yüzden hedeflerinizi ufak ufak büyütün. Step by step derler, adım adım ilerlemek. Bu şekilde ilerlemeye çalışın mutlaka. Yoksa uzmanlık sağlamadan, hakimiyet kurmadan uçmak çok da doğru değil. Peki her konuda uzmanlaşmanın olasılığı var. Ama ne dedik? Ufak ufak, yavaş yavaş. Ve dediğim gibi gerçek bir AAA seviyesine geldiğinizde mutlaka o deneyimi, ya mesela ben örnek vereyim, bir deneyim planladığınızı hayal edin. 1 saatlik bir oyun deneyimi planladınız. Kısa bir oyunlaştırılmış sinematik deneyim. Tamam yaptınız ama mutlaka ve mutlaka eğer ekip olarak yapsaydınız bir şeyleri sizden daha iyi yapacak birileri çıkacak. Mesela siz muhteşem senaryo yapabilirsiniz. Level design'ı yapmış olabilirsiniz ama biri sizin yerinize environment yani çevre tasarımını daha iyi ya da ışığı daha iyi ayarlayabilir ya da sesleri çok daha güzel yapabilir. Bu bir gerçektir. Şimdi bu bağlamda bakacak olursak, işe bu şekilde bakacak olursak evet, her alanda uzmanlaşabiliriz. Bundan yana sıkıntı yok. Ama çok ekip halinde iş yapmanın da artıları çok fazla. Bunu bilin. Yani bu bir gerçek. Hatta mümkünse takımlar bularak ilerleyin belli bir noktadan sonra. Ama gene benim tavsiyem kendi hani oyununu yapmak isteyen, kendi başına yapmak isteyen ya da bu şekilde ilerlemek isteyen tekillere biraz daha gidiyor gibi oluyor. O yüzden ben şu cümleyi devam ettireceğim bu konuyu. Hakkını verin sevgili arkadaşlar. Yaptığınız işin hakkını verin. Canını okuyun yaptığınız işin. Yani gerçekten, gerçekten ama gerçekten sonuç alabileceğiniz gerçekçi hedefleri kovalayarak dibine kadar hakkını verin. Çünkü bu fark yaratma olmadan bu kadar rekabetin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Alan bağımsız. Bir şekilde ortaya çıkıp da ben fark yarattım deyip de insanların dikkatini çekemezsiniz. Örnek veriyorum, YouTube'da bakın alan bağımsız bir örnek olacak. Oyun geliştiricilikle alakalı değil, benimle alakalı. YouTube'da ya da Instagram'da benim modelimden çok fazla insan bulamazsınız. Hem yazılım anlatan, hem teknoloji anlatan, hem oyun inceleyen, hem oyun geliştirmeyi anlatan ve insanların ister istemez ben tepkisini çekiyorum ve insanlardan bazen de saldırgan bir tutumla karşılaşıyorum. Bu tutumla karşılaştığım zaman genellikle en büyük şansım şu oluyor. Ben uzman olduğumu ya da şunu ya da bunu gibisinden bir cümle yerine söylediklerimin herhangi bir noktasında bir hata buldunuz mu diyorum. Dediğim ilk cümle. Hangi işi yaparsam böyle. Ben şu an YouTube'u verdim ama diğer işlerimde de böyle. Yaptığım herhangi bir hatalı işlem var mı ortada? Hayır. Yanlış bir yönlendirmem var mı? Hayır. Yanlış bir şey, yalan yanlış bir anlatım ya da insanları yanlışa sürükleme ya da insanları demoralize etme gibi bir durumum var mı? Hayır. Peki o zaman bana karşı aldığınız durumun sebebi nedir? Tavrın sebebi nedir dediğimde genellikle diyalog orada sonlanıyor ya da kusura bakmayına bağlanıyor. Nedir bu? Ben bir şey yapıyorum ama hakkını veriyorum. Verdiğim hakkında karşılığında kim bana ne şekilde gelirse gelsin bir şekilde durabiliyorum. Yaptığınız işin hakkını verirseniz arkasında durabilirsiniz. Ama şunu da açık yüreklilikle söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. Oyun dünyası diğer işlere benzemiyor. oyun dünyasının size göre doğru olduğuna inandığınız şeyleri yapmanız, doğru bir hedef kitle analizi yapmadan oyuna başladıysanız bayağı bir sıkıntıya uğraştıracak sizi. Ha bu da ne oldu? Yeni tavsiye. Arkadaşlar, sadece yazılımla, dizaynla, senaryoyla bitmiyor bu iş. Siz bunu kime satacağınızı bilmiyorsanız ya da nasıl satacağınızı bilmiyorsanız başarısız olursunuz. Dünyanın en iyi projesini yapın, en iyi oyununu yapın. Satmayı bilmiyorsanız başarısız olursunuz. Dijital pazarlamayı bilmiyorsanız başarısız olursunuz. O yüzden mutlaka hakkını verdiğiniz kadar pazarlamanın da yolunu bulun. Yani eğer siz "ben bu oyunu kime satacağımı biliyorum hocam" diyerek hakkını verirseniz benim dediğimi yapma şansınız oluyor ve zaten bu tarz çatlak sesler çok az çıkıyor. Ya da çıkan çatlak sesler sizin hedef kitlenizin dışında kaldığı için kayboluyor gidiyor. Ama siz hedef kitlenizin içindekilere bunu söyletecek noktaya gelirseniz, işte o zaman ya hakkını vermemişsinizdir ya da hedef kitlenizde bir hata vardır. O yüzden dijital pazarlamayı bilmek, pazar analizi yapmayı bilmek, hedef kitle analizi yapmayı, çıkartmayı bilmek, persona oluşturmayı bilmek, bunlar da genellikle tasarımcı ve yazılımcı arkadaşların ömürleri boyunca lazım olan, oyun geliştirici arkadaşların ömürleri boyunca lazım olan ama hiç kimsenin nedense bunu çok da fazla dinlendirmediği bir gerçektir. Arkadaşlar, eskaza kendi işinizi yaptınız ve muazzam bir şey çıktı. Bakın eskazanın altını çiziyorum, yani bazen şansa da olur. İnanılmaz bir proje olur elinizde. Hakikaten şansa yapmışsınızdır, gelmiştir yani. Amatörlük zamanınızda kendi de insanların genelde bundan şansa çok güzel şey buldum derler böyle. Bir anda hiç olmasının çoğu şeyin sebebi ve sonra birilerinin bunu yapıp tutturup da onun karşınıza çıkmasının genellikle sebebi nedir biliyor musunuz? Arkadaşlar sebep %99 sizin zamanınızda o başarılı şeyi pazarlamayı bilmediğiniz için diye böyle gitmesi. O yüzden sevgili arkadaşlar mutlaka ve mutlaka pazarlama kısmını bilin. Son olarak en büyük tavsiyeme geçeceğim. En büyük tavsiyem asla pes etmeyin. Sakın pes etmeyin arkadaşlar. Eğer pes ederseniz kaybedersiniz. Demoralize olursanız kaybedersiniz. Milletin gazıyla hareket edip bir şeyler yapacağım sanıp çok da hakkını vermezseniz kaybedersiniz. O hakkını vermediğiniz için demoralize olursanız daha da büyük kaybedersiniz. Asla pes etmeyeceksiniz. Ben oldum demeyeceksiniz. Her zaman demeniz gereken şey, ben elimden geleni yaptım. Şimdi tek rakibim kendimim. Kendimi aşacağım. Kendimi aşacağım. İşte siz "ben Hideo Kojima'yı geçeceğim" diye yola çıkarsanız bir game designer olduğunuzu hayal edin. Abi arada yılların tecrübesi, yılların birikimi var. Yapmayın. Ama siz "ben şunu yaptım. O adama da çok özeniyorum, onu da seviyorum" hani durumunuz var. O ayrı bir konu. O özendiğiniz, sevdiğiniz insanı geçmeye çalışmak değil de ondan beslenmek size faydalı. O yarışlara girmeyin ve asla vazgeçmeyin. Egonuzu bir kenara bırakın. Gerçeklere odaklanın. Kulağınızı sadece size iyi niyetle gelen insanlara açın. Negatif herkese kapatın. Çünkü karşınızda bazen biraz hayat tecrübesi de vereceğim. Burada hayatınızdaki insanlar dünyanın en iyi insanları, en iyi arkadaşları, en iyi şeyleri olabilir. Her insani anlamda. Ama size zararları varsa kapatın kulağınızı iş söz konusu olduğunda lütfen. Eğer ki bilmiş bilmiş konuşan insanları dinlerseniz, "ya işte o öyle, bu böyle, aman da karnın doysa" kapatın kulağınızı lütfen ve asla pes etmeyin. Oo, aşağı yukarı 17-18 dakika oldu. Bir podcast için fazla fazla bir süre. Arkadaşlar beni bu noktaya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Spotify ve Apple Podcast'teki insanlar lütfen bu podcast'i takip edin. YouTube kanalımdaki arkadaşlarım lütfen yorumlarda buluşalım. Beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayalım. Arkadaşlar sizden ricam mutlaka aşağıda açıklama bölümünde Spotify ve Apple Podcast'te de podcast'in açıklama bölümünde sosyal medyalarım var. Özellikle Instagram kanadında çok aktifim. Twitter kanadında X, yani yeni adıyla çok aktifim. Oralarda da mutlaka bekliyorum. Sürçülisanım olduysa affola. Her zamanki gibi söyleyeyim bunu. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.